Herkese selamlar. Adem Yavuz Arslan'la birlikte Okyanus Ötesi programıyla karşınızdayız. Okyanusun her iki tarafından da gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Her cuma olduğu gibi. Merhabalar. Adem nasılsın?
Merhaba. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Birkaç hafta önce kendi olduğumuz ilk aşıyla alakalı bir şeyler söylemiştik. Hangi tarihte aşı olduğumuzu da buradan duymuştuk. Sonrasında ben çok mesaj aldım. Aşı olmuşsunuz, bir etkisi var mı yok mu? İkinci aşı ne zaman olacaksınız gibi. Dünyanın değişik yerlerinden bir sürü mesaj aldım. Mutlaka sen de almışsındır. Sonra gördüm sen Twitter'da ikinci aşıyla ilgili tarihi de paylaşmışsın. Bugün birazdan yayın bittikten sonra birkaç saat sonra gidip aşı olacağız. Heyecanlı mısın?
Ya şöyle, hani gözlük kullananlar ne demek istediğimi çok iyi anlar. Gözlüklü ve maskeliyseniz sizin için ekstra zor oluyor. Çünkü gözlük sürekli buhar yapıyor ve önünüzü göremiyorsunuz. Sürekli böyle bir buharlı şeydesiniz. Bu çok sıkıntılıydı. Yani çok büyük bir sıkıntı olmazsa ben bugün aşı olacağım. İkinci dozu yaptıktan sonra hafta içerisinde de Amerika'daki otoriteler CDC'nin yeni bir açıklaması geldi, yeni bir rehberi. Ona göre artık aşı olan insanlarla kapalı mekanlarda da olsa çok kalabalık olmamak kaydıyla bir araya gelebileceğiz. Dışarıda dolaşırken
maskesiz
hani hiç
olarak bir araya
mekanda değilsen
gelebiliriz.
maskesiz, evet maskesiz dolaşabileceğiz, maskesiz bir araya gelebileceğiz. Bu çok çok önemli bir aşama. En azından benim gibi gözlük kullananlar için. Hani bu gözlük kullananlar ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır şu anda. Tabii bu da bir normalleşme için güzel bir aşama. Yani maskesiz olmak, tekrar eski günlere dönebilmek açısından avantajlı. Amerika hani birazdan detayları konuşacağız. Gerçekten bu aşı sürecini çok iyi yönetiyor. Takdir edilmesi gereken bir
Evet.
başarı var ortada. Artık çocuklara kadar neredeyse aşılar iniyor ve oldukça başarılı bir süreç.
Evet, bugün ben de öğleden sonra iki küsür civarında aşı olacağım ama kimiler diyorlar ki ikinci aşıdan sonra böyle bazen etkiler oluyor insan vücudun üzerinde. Görüyorum sosyal medyada da birkaç gün biraz
Evet.
sıkıntı, baş ağrısı, halsizlik gibi şeyler yaşanabiliyormuş. Hatta bazı işletmeler ikinci aşıdan sonra çalışanlarına tamamen izin veriyor. O gün hiç çalışmayabilirsiniz. Yani evden çalışırken bile çalışmayabilirsiniz diye izinler veriyormuş. Galiba vücudun durumuna göre kişiden kişiye değişen etkiler oluyor ikinci aşının.
Evet ama sonuçta hani iyi tarafından baktığımızda hani bilime teşekkür etmek lazım. Biden yönetimine teşekkür etmek lazım. Hani bunu yazdığım zaman, söylediğim zaman işte hafta içerisinde sosyal medyadan Biden'dan gelen mektubu da paylaştım. Hani bazı aktroller fena halde bozulup saydırıyorlar. Ya bunları paylaşmamın nedeni şu. Ya olması gereken bu. Ve yani size hani Türkiye'de domates, patates, şey patates, soğan dağıtıyor Türkiye'de Erdoğan. O da rezalet görüntüler. Ya gerçekten yani Fahrettin'e 4 maaş, 5 maaş veriyorlar. Bu rezaleti ortaya dökmesi için mi veriyorlar anlamak mümkün değil. Yani düşünün hangi iktidar kendi ülkesinde savaş halinde değilsin. Patates kamyonlarıyla basın toplantısı düzenler, bunu kendi eliyle lanse eder, akıl tutulması. Ötesinde insanlar birbirini eziyor vesaire. Ama dönüyorsun Amerika tarafına bakıyorsun. Adam size diyor ki ya kardeşim evinizde oturun. Tam kapanma işte birazdan konuşacağız. Türkiye'de rezalet yaşanıyor şu anda. Kapanma yapılması gereken durumlarda da ben size paranızı göndereceğim yeter ki hasta olmayın. Ve Amerika dediklerini yapıyor. Yani hani abartılı geliyor bazı izleyicilerimize. Ben geçen gün oturdum hesapladım. Pandemi başından bu yana biz 5 kişilik bir aileyiz. 3 çocuklar toplamda 16 bin dolara yakın para göndermiş. Sadece Beyaz Saray'ın yardım paketleri. Bir de bunun işsizlik maaşı var. Hani işsizlik maaşı alanlar için de söyleyeyim. Ben işsizlik maaşı almıyorum şu an ama işsizlik maaşı alan insanlar da bu rakam daha da yüksek. Hani olması gerekeni olduğu için söylüyorum bunları. Hani normal bir devlet, normal bir hükümet bunları yapmalıydı. Ha burada dikkat
Evet,
çekici bir
bu
nokta
durumda
daha var. O da şu.
toplumda kimsenin de tabii statüsüne de bakmıyor. Yaşayan herkese ev hanesinde kaç kişi varsa o kişi başını sayarak onlara paralarını, çeklerini göndermeye devam etti 1,5 yıldan bu yana. Son 3-4 aydaki yaptıklarını da zaten birazdan konuşuruz. Evet, galiba kestim, bir
Evet,
şey
burada
söylüyordum.
şunu söyleyecektim burada. Şimdi bunu vurgulamamın temel bir nedeni var. O da şu. Amerika hikayesi çok somut bir örnek şu an elimizde. O da nedir? Trump döneminde Amerika'nın durumu gerçekten kötüydü. Covid olarak söylüyorum. Yani çünkü Trump Covid'e inanmıyordu. Hastalığı ciddiye almıyordu. Aşılama ya da testleri önemsemiyordu. Hani salgınla mücadelede yönetimin ne kadar etkili olduğunu gösteren çok somut bir örnek yaşıyoruz şu anda. Amerika birkaç ay önce dünyanın en kötülerinden biriydi. En yüksek ölüm oranlarına sahipti. Mücadele konusunda ciddi sorunlar vardı. Trump toplu şeyi ekonomi canlansın diye açalım her yeri diyordu. Önemsemiyordu şeyi, hastalığı. Biden geldi ve dedi ki Biden benim birinci önceliğim her şeyim aşı olacak ve Covid'le mücadele olacak. Gerçekten de geride kalan ilk 3 ay içerisinde bütün mesele buydu. Her gün basın toplantıları yapıldı, her gün koordinasyon toplantıları yapıldı. Ek paketler çıktı. Birazdan konuşacağız işte 118 trilyon dolar yeni bir paket geliyor. Orta direği güçlendirecek. Yani her şey yapıldı ve o en kötü olan Amerika bir anda en iyiye çıktı. Şu anda hani Kanada'da da mesela aşı sorunları var. Ne bileyim Almanya'da aşı sorunları var. Amerika 100 gün içerisinde 220 milyon civarında insanı aşıladı. Artık çocuklara doğru aşılar iniyor. Hatta
Şimdi
en son New York şunu açıkladı. 1 Temmuz itibariyle New York tam açılmayı hedefe koydu. En kötü yerlerden biriydi New York hatırlarsın. Özellikle Trump döneminde son döneminde çok yoğun bir eleştiri alıyordu New York valisi.
evet ya,
En kötü olan yerdi. Şu an New York, evet.
ilk zamanlarda hatırlıyor musun? New York, New Jersey tarafında durum o kadar kötüydü ki hastaneler dolup taşıyordu. Askeri
Evet.
gemi, savaş gemisini hastane olarak kıyıya yanaştırmayı düşünüyorlardı ki orada hastalara hastanede yatak olarak yer açalım diye böyle bir planları vardı. Bugün dediğin gibi şimdi en iyi noktaya geliyor. Aslında buradaki bütün olaya baktığımızda en önemlisi koordinasyon konusu. O aşıyı üretmek,
Kesinlikle.
üretilen aşıyı homojen olarak ülkenin her tarafına hızlı bir şekilde dağıtabilme koordinasyonu ki bunu sağlamaları çok önemliydi. Zaten önceki gün Biden'ın yaptığı konuşmada belki dikkatini çekmiştir. Diyor ki şu anda Amerika'da yaşayan herhangi bir insan 5 mil çevresinde, yaklaşık 8 kilometre çevresinde aşı olabileceği bir yeri çok kolaylıkla bulabilecek duruma geldiler diyor. Hatta bugün itibariyle gördüm az önce sosyal medyada bir arkadaşımız paylaşmış. Diyor ki ben randevuyla gidip şu adreste aşı oldum ama bugün duydum ki diyor oraya direkt olarak gidip ben aşı olmaya geldim diyen başkaları da hemen aşı olabiliyorlarmış diyor.
Ya burada dikkat çekmeye çalıştığımız şey şu. Tekrar bazı izleyicilerin olay netleşmesi açısından. Çünkü gerçekten burada tuhaf eleştiriler de alıyoruz. Ya olması gerekeni göstermemiz, hani bir yönetim anlayışının, yönetim yaklaşımının sonuca nasıl etki ettiğini gösteren çok önemli bir şey bu. Şu anda Amerika çok iyi çünkü yönetim değişti ve yönetimin anlayışı değişti. 3 ay önce çok kötüydü. Ve bu 3 ayda her şey değişebiliyor. Hani bunu şundan söylüyorum. Eğer Amerika'daki örneğinden hareketle Türkiye'ye uyarlarsak, Türkiye'de Erdoğan değil de daha sorumlu bir lider olmuş olsaydı, aşı konusunda, tedavi konusunda bu kadar fecaat olmazdık. Şu an Türkiye'de yaşanan kaos
Çok o
yaşanmazdı.
zaman şimdi bir dakika şöyle durabilir miyiz? Belki troller gene bize yüklenecekler, sağdan soldan yazmaya devam edecekler ama aslında Amerika'da bugün yaşananlar olması gerekeni, Türkiye'de bugün yaşananlar da olmaması gerekeni gösteriyor. Normalde bunun çok ekonomiyle, çok parayla, çok üstün zeka olup olmamayla alakası yok. Bu koordinasyonu sağlayabilecek, bilimle hareket edebilecek, ekiplerin tamamının ortaklaşa karar verdiği durumlarda nasıl olumlu sonuç alınabildiği, ama bir tek kişinin kafasına göre tabiri caizse kararlar alıp Sağlık Bakanlığı'nın da tam olarak ne dediğini anlayamadığımız bir sürü uygulamalar, yasaklar, yasaklamamalar gibi böyle uygulamalarla kendi birkaç kişiyle aldıkları kararlarla birlikte bir ülkenin geldiği duruma bakın. Dün kendi işimle alakalı bir yere gitmiştim. Bir kitap yazmış bir doktor. Kitabının kapağı için fotoğrafı çekiyordu kendisine. İşte ben dedi kulak ve beyin ameliyatı yapan bir cerrahım demişti. Onunla konuşuyoruz. Biraz Türkiye'den bahsettik. Adam yani Türkiye'deki rakamları o da biliyor. Çok büyük endişe diyor. O olmaması gereken bir durum diyor Türkiye'de. Günde sadece resmi rakamlara göre 300-400 insan hayatını kaybediyor ülkede diye. Büyük bir acıyı aslında dünyada görmeye başladı Türkiye'de olup bitenleri. Yani Türkiye'de bir şeyler
Tabii.
kaybolunca yönetim tarzı tek adamın etrafında dönmeye başlayınca aslında insanlar da ölüyorlar bu şekilde. Yani kötü yönetim toplumu öldürüyor Adem, ne diyorsun?
Ya burada asıl endişem benim şu. Türkiye bir adım sonra Hindistan'a dönecek. Hindistan'daki fecaati izliyorsun. Hindistan'da durum o kadar kontrolden çıkmış durumda ki. Yani Hindistan'da işte her gün Amerikan medyasında da izliyoruz. Artık Amerika'da da öncelikli gündem çünkü Amerika'da Google başta olmak üzere bütün teknoloji devlerinin CEO'ları, yöneticileri Hindistanlı biliyorsun. Amerikalı, Hindistanlı. Ve onlar da şu anda kampanyalar falan açtılar. Yardım kampanyaları işte bir farkındalık oluşturabilmek için her gün ekranlara çıkıyorlar. Çünkü Hindistan'da artık insanlar sokaklarda insanlar yakılıyor. Şu anda durum o kadar feci durumda. Yani Türkiye'de kimse belki bunları görmüyordur ama şu an dünyanın öncelikli gündemlerinden bir tanesi Hindistan'da kontrolden çıkan durum. Şimdi Türkiye bir adım sonrası oraya gidecek. Hani bunu söylerken niyetimiz ya işte bu siyasi bir yaklaşım değil. Ya burada bir insani kriz var. Ve buradaki en temel sorun yönetim krizi. Yani yönetememe krizi var. Şu an Türkiye'de sorun bu. Erdoğan'ın olayı ciddiye almaması, ekonomiyi kötü yönetmesi ve soruna yanlış yaklaşımı. Şu anda aşı yok, para yok. Düşünün insanlara diyorsunuz ki 17 Mayıs'a kadar kapatıyoruz. Peki para? Yani insanlar ne yapacaklar? Yok. Çünkü biz o paraları yedik. Ya da işte o paraları siz zaten geçmeseniz de işte birazdan anlatırız detaylarını. Yani geçmeseniz bile 300 milyon TL köprülerden para ödeyeceksiniz. Onda yandaş müteahhitlere, onlar da Erdoğan'ın cebine gidiyor zaten. Ödeyeceksiniz. Şimdi böyle bir yönetim olur mu ya? Bu insanlar 17 Mayıs'a kadar ne yiyecek, ne içecekler? Çoluğu çocuğu insanları yani sonuçta bugün gördün güya kapanış vardı.
Ya
Trafik felç. Yani trafik felç ve tam bir kaos var şu anda.
metrolar dolmuş, taşmış, ek seferler koyuyorlar. Vallahi ben anlamadım ya, nasıl oluyor? Bu insanlar nasıl çıkıyorlar? Böyle bir izin mi alıyorlar? İzin kağıtları mı oluyor?
Ya
Herkes
işte
kendine bir çıkmak için.
düşünsene bir kaosun büyüklüğünden bir tanesi şu, bir tane liste yapmışlar istisnalarla alakalı. Yani liste yapıyorsun, zaten toplumun yarısı istisna kapsamına sokmuşlar. Onlar da gördüm işte sosyal medyada yansıdı. AKP il başkanlıkları kendi personellerine istisna şeyleri veriyorlar. İl başkanları imza alıyor. Yani düşün artık durum bu kadar şeyden çıktı, parti
İşte şimdi
devletinden
manzara bu.
ızmaradan
Ya ben
çıkmış
bir şey
vaziyette.
söyleyeyim mi? Böyle insanlarla dalga geçer gibi uygulamalar yapıyorlar. Zaten bugün de sormuşlar Erdoğan'a. Galiba orası Cuma namazının çıkışıydı. Verdiği cevaba bak bir dinleyelim neler söylüyor. Sonra üzerine konuşuruz.
Tam kapandı döneminde İstanbul'da mısınız? Yani şu anda daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım yani. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim. Teşekkür ederim. Sağ ol.
Böyle yani kapanma sırasında siz neredesiniz diye soruyorlar. Kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim. Yani insanlar
Yani dalga
ölüyor.
geçiyor. Dalga
Dalga
geçiyor.
geçiyor.
Yani çok
Ekonomiler
rahatsız edici bir şey.
mahvolmuş.
Çok rahatsız edici bir şey. Her şeyle dalga geçiyor. Burada yani birazdan yine konuşuruz. İçki hamlesiyle gerçekten Erdoğan yine kurnazlıkta zirveye çıktı. Onu yine muhalefeti nasıl Tonga'ya düşürdüğünü konuşuruz ama şu harekete bak. Yani işte en kötü ihtimal Türkiye değil. Yani bu dalga geçmekten başka bir şey değil. Ama ben şu Erdoğan'ı cuma namazlarında kameraların önünde görünce rahatlıyorum. Cuma namazı sonrasında hani içeride namazını kıldığı açıdan falan değil. Erdoğan cuma namazına gitmişse akşama bir kumpas falan olmayacak demektir. Rahat olun diye söylüyorum. Biliyorsun 15 Temmuz'da cuma namazı hazırlıklarına rağmen cuma namazına gitmemişti. Akşam 15 Temmuz'da yaşananları biliyorsun. Erdoğan cuma namazına gitmişse tamam diyorum. Bu gece rahat uyuyabiliriz. Bir kumpas falan yok. Hepinize bakın diyorum ki gerçekten de artık cuma namazına gittiyse rahat olabiliriz yani. Bugün de gitmiş. Öyle gözüküyor.
Erdoğan o gün yani bir darbe girişimi olacağını bilmiyorsa ki akşam nasıl öğrenmişti darbe girişini? Eniştesinden öğrenmişti. Saat 9'da öğrendiğini söyledi. Sen daha detaylı
Hayır,
biliyorsun da hani bir
4 saat, 4 tane farklı saat verdi. Ya bir insan o darbe girişimi gibi hayati bir konuyu öğrendiği saate dair 4 tane farklı saat söyleyebilir mi ya? Hani çok meşhur bir laf var ya, güçlü bir hafızanız yoksa büyük yalanlar söylemeyin diye. İşte büyük yalan söylüyorsun ama hafıza güçlü değil. Sürekli yanıltıyorsun, sürekli farklı tarih veriyorsun. Ya düşün bak, Reuters'e farklı tarih verdi. Türk televizyonlarına farklı tarih verdi. Fransız televizyonuna farklı tarih verdi. El Cezire'ye farklı tarih verdi. Ya dönüp bir insan demez mi ya kardeşim bir dakika ya. Yani böyle ciddi bir konu hakkında sen 4 tane farklı saat veriyorsun. Havalimanında yine döndük 15 Temmuz'a da çok önemli bir mesele olduğu için yine hatırlatmak lazım. Öğleden sonra hareketlenme başladı falan diyor. Yanında Berat sırıtıyordu hatırlıyorsun o görüntüyü. Yani Berat'ın sırıttığı olayı hatırlarsın meşhur. Yani güya darbe girişimi var Berat sırıtıyor. Yani böyle bir tablo söz konusu. Şimdi o gün diyorum tekrardan yani Erdoğan 15 Temmuz'da neden Cuma namazına gitmedi sorusuna cevap olursanız 15 Temmuz'daki kilitleri de çözebilirsiniz. Hazırlıklar yapıldığı halde camide cuma namazına gitmedi.
evet, kendisini de böyle cuma namazına gidip cumadan sonra bir açıklama yapmaya her hafta ihtiyaç hissediyor ki ben bu hafta da cumadaydım ey halkım herhalde görün demek için. Yoksa normalde her gittiği yerin çıkışında bir açıklama, bir basın toplantısı yapıyor mu? Yapmıyor. Cuma namazı çıkışı niye yapıyor? Böyle bir adet mi oldu yani?
Tabii artık Erdoğan'ın buna ihtiyacı var. Şimdi Metin şöyle ben Ankara temsili yaptığım yıllar 2007-2014 Haziran'ına kadar olan dönem. Yani Ankara'nın en cağcaflı böyle en ateşli tartışmaların olduğu, darbe tartışmalarının olduğu dönem. Ve aynı zamanda Erdoğan'ın başarılı olduğu 2010 döneminin ilk dönemleri. hani burada ne kadar söylemek doğru olur bilmiyorum ama mesela ben Erdoğan'la yan yana namaz kıldım. Hatta beraber umre yaptık. Allah affetsin, böyle günahlarım da var. Yani beraber umre yaptık ve biz bunlardan hiçbir görüntü yayınlanmadı. Yani bu sadece bu değil. O güne kadar, 2012'lere kadar Erdoğan'ın hiç namaz kılarken görüntüsünü göremezsin. Hatta bir Ankara temsilcisi umrede cinlik yapıp fotoğraf çekmeye falan çalıştı. O Ankara temsilcisinin hayatı karardı. Burnundan getirdiler. Sen bunu nasıl yaptın diye. Ve sonra işte o fotoğrafı sildirdiler, ettiler falan filan. Bunu niye söylüyorum? Şundan söylüyorum. Ya hani Erdoğan'ı destekliyordunuz diye sürekli bize söylüyorlar. Benim Erdoğan'ı desteklediğim yıllarda Erdoğan kimseye namaz kıldığını göstermiyordu. Kimseye camiden fotoğraf verme ihtiyacı hissetmiyordu. Kimseye bunu yansıtma ihtiyacı hissetmiyordu. Çünkü yaptığı şeyler iyiydi. İcraatları ön plana çıkıyordu. Satacağı bir şeyi vardı, politikası vardı. Güçlenen ekonomi, güçlenen demokrasi vesaire. Şimdi Erdoğan'a satacağı bir şey yok. Dini satmaya çalışıyor. Dini satıyor sürekli. Sürekli Erdoğan cami görüntüsü veriyor. Sürekli Erdoğan Kabe'den görüntü veriyor. Sürekli Erdoğan namaz görüntüsü veriyor. Niye? Çünkü satacağı başka bir şey kalmadı. Şu an dini satmakla meşgul. Her cuma günü cami namazı, camiden bir görüntü veriyor. Kendi kitlesini arkasında tutabilmek için. Ama Diyanet'in de rakamları ortada. Herkesin şeyi ortada. Türkiye'de deizm artıyor. Niye? Çünkü iktidara tepki duyan dine tepki duymaya başlıyor. Sen kendini
Evet.
dinle özdeştirirsen sana duyulan tepki dine duymaya başlıyor. Ve bugün ya şu, Zeytun gibi bir ülke olduk ya. Ramazan'da içki satışı patladı. Yani bu kadar komik bir ülkeye dönüştük. Hani Amerika faslından sonra orada konuşuruz ama niye bunların hepsi Erdoğan olan tepkiden kaynaklanıyor?
Bu son döneminde böyle dini satma konusuyla alakalı en popüler konusu Diyanet İşleri oldu. Artık Diyanet'in hiçbir açıklamasını kimse ciddiye almıyor, farkında mısın? Hatta yani
Artık
Diyanet
Diyanet
İşleri başka bir
mizah konusu
açıklama
oldu.
yapsın, altını dolduruyor insanlar, dalga geçiyorlar artık. Eskiden Diyanet İşleri Başkanlığı demek herkesin böyle sorup gerekse fetvaları için ulaştıkları, dini konularda bilgi almak istedikleri ve çok saygın, itibarlı bir kurumdu. Şimdi onu da böyle bir dalga unsuru haline
Ya
getirdiler.
eskiden de rejimin önemli aparatlarından birisiydi. Türkiye'nin kuruluş felsefesi içerisinde biliyorsun özellikle Diyanet'e verilen bir misyon vardı. O açıdan Diyanet hani ideal bir kurum değildi. Bana göre olmaması gereken bir kurum, ayrı bir kurum da. Ama sonuçta bu kadar da pespaye değildi. Şu anda tam bir rejim aparatı. Yani faizlerle ilgili şeyden tut, ekonomi politikalarına dair vesaire her türlü fetvayı veriyor. Tam bir rejim aparatı. Özellikle Mehmet Görmez'le birlikte Diyanet İşleri tam bir şeye döndü. Parti aparatına döndü. Çok rezalet durumda. Ha, yani yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Bence Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurumun olmaması gerekiyor. İmamların devletten maaş almaması gerekiyor vesaire. Yani bu tamamen başka bir tartışma konusu.
Ama şu anda onları çok iyi mutlu ettiler. Gördüğüm kadarıyla imamlar ve Diyanet mensupları hayatlarından çok memnunlar. O yüzden biraz toplumu da
Tabii ki
etkiliyor.
yani
Yani
dev bir
Diyanet
platform. Yani 5 vakit namaz kılan insanlar camiye gidiyor. Binlerce insan her gün imamın arkasında. Haftalık vaazları, sohbetleri vesaire. Erdoğan için çok etkili bir propaganda malzemesi Diyanet. Yani orayı bırakmak gibi bir şeyleri yok. O yüzden diyorum Diyanet işlerinin kapatılması gerekir. Camilerin merkezi idareden çıkartılması gerekir. Hani diyorlar camiler nasıl idare edilecek? Hani bu tartışma şey. Ya çok basit. Amerika'da örneklerini biliyoruz. Herkes, her toplum kendi mahallesinin, kendi toplumunun, şehrin, caminin sizi finanse ediyor. Kimsenin merkezden para aldığı falan söz konusu değil. Yani o bölgede yaşayan insanlar caminin ihtiyacı neyse onu karşılıyorlar. İmamın da maaşını veriyorlar. Böyle olunca ne oluyor biliyor musun Metin? Sen de görüyorsun burada Amerika'da için yaşıyoruz bunları. İmam kendini öyle bir geliştiriyor ki toplumu çekebilecek, insanlara daha cazip gelebilecek şeyler yapıyor, iyi sunumlar hazırlıyor, çocuklarla ilgileniyor, ailelerle ilgileniyor vesaire. Çünkü maaşını onlardan alıyor. Bence
Evet,
çok
doğru.
kemel bir çözüm olur Türkiye'de. Yani böyle bir Diyanet teşkilatı hani çok bambaşka bir konuya girdik ama ben bunu yıllardır yazıyorum, söylüyorum. Amerika örneğinden de hareketle söyleyeyim. Yani insanlar maaşlarını kendisi veriyor çünkü beğenmezse imamı değiştiriyor. Niye? Çünkü performansını beğenmedi. Paranı ben veriyorum sonuçta diyor. O imam
Ama dediğin gibi
hutbesinde ona göre
Türkiye'de ama
yapıyor.
Türkiye'de dediğin gibi imamlar, camiler, cemaatler tam böyle Erdoğan iktidarı gibi bir iktidarın en önemli böyle destekçilerinden bir tanesi. Erdoğan onların üzerinden kendi seçmenine özellikle mesajları iyi veriyor. Bak gördün mü? Birkaç gün ayın işte ne gün Perşembe gecesi başladı. Yani dün gece başladı kapanmalar, devam ediyor. İlk 3 günü nasıl idare ettiler? Bir içki yasağı meselesini koydu. Kendi seçmeninin böyle damarına dokundu. Öbür taraftan karşı seçmene de böyle bir iğnelemiş oldu. İnsanlar bunları tartışırken 3 gün daha geçti. Şimdi bugün baktım içki yasağını kaldırmışlar. Bir iki günde böyle gider. Sonrasında yeni bir şey bulur.
O da tam değil. O da tam değil çünkü bazı yerlerde kaymakamlar kendine göre program çıkartmışlar. Emniyetçiler kendilerine göre şey çıkartmışlar. Kardeşim yasak satamazsınız diyorlarmış. Orada da bir keyfilik söz konusu. Hani yerel yönetimler ya da işte yerel yöneticiler şeye yalakalık olsun diye, iktidara yalakalık olsun diye bunu özellikle abartabiliyorlar. Kaymakamlardan tut belediye başkanlarına kadar. Yasak kardeşim ben koydum diyor, içmeyin diyor. İşte dün görüntüleri gördün. Üsküdar'da birisi kadını camiye sokmuyor. Niye? Kadınların camide yeri yok falan diyor. Niye? Çünkü bu ya bunları şu açıdan önemsemek lazım. Elsiz Diyanet'ten, siyasetten, devletin önde gelen kanaat önderlerinden radikal fikirleri çok rahat ulu orta ekranlardan söylerseniz, çok rahat ulu orta her yerde bahsederseniz toplum çok daha hızlı radikalleşir. Tabiri caizse saçmalar. Yani kadını camiye sokmuyor. Ya bu görüntülerin arkası nereye gideceğini tahmin edebilirsin. Bu görüntülerin bir sonraki aşaması tam böyle sokakta gezene işte çarşaf zorunluluğu falan getirmek gibidir yani. Ya bu maalesef Erdoğan'ın siyasi amaçlarla oynadığı ateş çok büyük bir ateş. Bunun farkında değiller. Aslında farkındalar, bilerek yapıyorlar ama sonuçta toplumu ne kadar büyük bir riske attıklarını geç olduğu zaman fark edecekler.
Yani toplumda artık her şey yerlerinden oynadı. Maalesef o senin dediğin uygulamaları farklı farklı yaptıkları için bazı yerlerde polisler, askerler ve yetki elinde bulunanlar artık adalet de olmadığından neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemiyor insanlar ve bence kaos zaten var. Yani ilerleyen bir kaotik duruma doğru Türkiye gidiyor. Herkes kendi kafasına göre doğrularını uyguladığı, devletin imkanlarını kendi kafasına göre yaptığı bir noktaya geliyor. Bakıyorsun AKP'nin kongrelerinde on binlerce insan bir araya geliyorlar. Hiçbir kanun, nizam, yetkili onlara bir şey söylemiyor. Ama öbür tarafta adam tek başına çöp toplayan birisi sokağa çıktı diye polis onu 3.000 bilmem kaç lira ceza yazıyor. Onu ayrı bunu ayrı ceza yapmaya başlarsan toplumun farklı insanlarına farklı uygulamalar yapmaya başlarsan o zaten artık kaosu da beraber getirmiş demektir ki burada nizamdan, intizamdan bahsedilemez. Şimdi birazdan bir fotoğraf paylaşacağız. O fotoğrafta da gelinen noktayı hep beraber göreceğiz. 1 Mayıs
Evet.
eylemleri sırasında bakın bir uygulamayı nasıl yapıyor polis? İnsanı sokakta öldürebilecek hale nasıl gelebiliyor? Şimdi bu fotoğraf üzerinden bunu değerlendirmeye çalışalım. Fotoğrafı
Oraya
bitirelim, buraya
geçmeden bir
geçelim o zaman.
hatırlatma yapayım mı Metin? Şöyle
Tabii.
Zafer onu getirirken ben şunu tekrar bir hatırlatayım. Ya şimdi Erdoğan o kadar kurnaz bir siyasetçi ki gerçekten kurnaz bir zekası var ve şapka çıkartıyorum bu zekaya gerçekten. Şöyle düşünün bakın para yok. Yani kapanma yapıyorsunuz. Hani halka destek falan yok. Amerika, Avrupa, bütün dünya medeni ülkeleri halka para dağıtırken Erdoğan IBAN dağıtıyor. Siz bize para verin diyor. Veriyor ve milletten de bu şekilde para topluyor. Hani yüzsüzlükte gerçekten yeni bir çığır bu. Millet para verirken sen IBAN veriyorsun. Aşı yok. Yani aşıda ciddi bir sıkıntı var şu anda. Aşı randevuları bile şey yapılamıyor. Yerine getirilemiyor. Gelen aşılar el altından AKP'nin seçkinlerine dağıtıldı. Bir AKP elitizmi oluştu şu anda. Nasıl yapıldığını biliyoruz işte milletvekillerinden başlamak üzere AKP'nin 20 küsur yaşındaki Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerine falan aşı yapıldı. Önemli isimlere aşı yapıldı. Bütün bunların hepsi zaten başından beri. Hatta bir hatırlıyorsunuz İbrahim Kalın televizyonda kendi söyledi. Biz dedi Beştepe'de her gün dedi test oluyoruz. Sokakta test yokken, insanlarda test yapılamıyorken her gün Beştepe'de test yapılıyordu vesaire. Şimdi bunların hepsi yapılıyor. Ya rezalet bir durum söz konusu. Erdoğan çok ustaca bir içki tartışması ortaya atıyor. Bak ne yaptı biliyor musun? Öyle bir ustaca hareket çekti ki muhalefete ve toplumun belli kesimlerine. Ya 128 milyar dolar kampanyası son yıllarda Erdoğan'ı en çok zorlayan kampanyaydı. 128 milyar dolar
Evet.
siyasetin bir numaralı gündemiydi. Toplumun gündemiydi. Unutuldu gitti. Çünkü niye? İçki tartışması başladı. Ya ekonomideki durum, ya insanlar şunu soruyordu. Ya sen kapat diyorsun ama insanlar neyle geçinecek? Ne yiyecekler? Hani devletten beklenen nedir? Devlet bu durumlarda vardır zaten. Sen vergi alırken iyi ama bana acil durumlarda para vermiyorsun. Bunun sorgulanacağı dönemde dış politikada orada burada sorulacak tonla soru varken yolsuzluklar, arsızlıklar, AKP'li elitler işte yani her gün her yerden paçalarından akan bir rezalet var. Her yerden dökülüyor şey yönetim. Bunlar konuşulacakken Erdoğan bir içki hareketi çekti. Bütün muhalefet ve toplumun belli bir kesimleri, seküler kesimleri hurra bunun peşinden gittiler. Günlerdir sabah akşam yaşam tarzımıza müdahale. Ya yaşam tarzın mı kaldı? Adam zaten delik deşik etti Türkiye'yi. Senin yaşam tarzın mı kaldı? Senin yaşam tarzın dediğin şey sadece kendi dar dünyan. Onun dışında bir yaşam tarzı alanı bile bırakmadı adam. Kimseye zaten bir şey yapmadı. Yani içkime dokunma tamam. Bütün hayatın buysa Zaten sen Türkiye'deki yaşanan çöküşün farkında bile değilsin. Erdoğan çok ustaca onların önüne bir gündem attı. Şimdi ne 128 milyar dolar kaldı, ne ekonomideki rezalet kaldı, ne doların uçup gitmesi kaldı, ne yurt dışında yaşanan skandallar. Ermeni soykırımı meselesi bile bir gün bile konuşulamadı. Şimdi bakıyorsun varsa yoksa ilişki. Ya Erdoğan da sarayda böyle o altın varaklı koltuğuna yayılıp kıkır kıkır gülüyor şu anda. Ve
Evet
bunu
yani
defaatle yaptı.
doğru.
Yani bir kere de değil yani. Her defasında hani var ya Karadeniz fıkrası, bazı Karadenizler bozuluyor gerçi. Muz kabuğuna bakıp her defasında düşüyor adam. Erdoğan her defasında da aynı numarayla muhalefeti, özellikle CHP'yi ve muhalefeti belli bir şeyin içerisinde yine düşürüyor. Her defasında başarıyor bunu, yine başardı. Bu
Evet,
Erdoğan'ın değil,
tabii
muhalefetin başarısızlığı bu.
muhalefetin de boyuna gelmek gibi bir kabiliyeti var. Çok rahat hemen hep beraber hurra onun içine doğru gidiyorlar. Onu da zaten hoşuna gidiyor. Yani onların kendi içinde ya bir dakika burada bir oyun var. Şimdi bırakın içki miski meselesini de konuşmamız gereken konular ne olacak bu pahalılık? Nasıl yaşayacağız biz? Nasıl nefes alacağız? Türkiye'nin zaman zaman internetten bakıyorum fiyatlara falan. Yani karpuzun kilosu 10 liraya 10 liradan satılıyor bugünlerde Türkiye'de. 5 kiloluk bir karpuz almaya kalksa insanlar 50 lira para ödeyecekler. Domates olmuş 10 lira, 12 lira. Nasıl gidip pazardan alışveriş yapıyorlar? Nasıl karnını doyuruyor? 3000-4000 TL gelir olan bir insan. Anlaşılır gibi değil. Yani Türkiye çok ekonomik sıkıntılı dönemler yaşadı. Ama galiba şu günler en kötülerinden bir tanesi. Fakat Erdoğan onu da gündemde tutmayıp başka şeyleri ortaya çıkarmayı seviyor, yapabiliyor biliyorsun. Özellikle en iyi yaptığı işlerden bir tanesi de eğer çok çok daralırsa hemen sınır ötesinde bir hareket yapıyor. Harekat yapıyor. İşte şu kadar terörist vurduk, şu kadarını etkisiz hale getirdik, şöyle ele başını vurduk falan diyor. Bir böyle bir şey parlıyor. Bakan da bir görüntü veriyor orada şeyde bütün operasyonu yönetiyormuş gibi Milli Savunma Bakanı. Sonra hop diye sönüyor. Olay bitince oradan geri çekiliyor. İşte görüyorsun pazarlardaki durumlar böyle şu anda. İnsanlar gidiyorlar.
Evet.
Alışveriş yapamıyorlar. Böyle normal bir pazara gitseniz bir sepeti doldursanız 200-300 liradan aşağıya da olmuyor. Ama gündemi çok rahat değiştiriyor. Bir sınır ötesi harekat, bir dini konularla ilgili bir çıkış yapıyor. Bunlar gölgeliye gölgeliye bilmiyorum daha ne kadar gidebilir. Sürekli üstünü basıyor. Sürekli alttaki gerçeklerin üstünü bir perdeyle örtmeyi başarıyor. Nereye kadar gider bilmiyorum.
Evet, yani bu seçmenin ne zaman uyanacağına bağlı ama senin soruna buradan dönelim. Hani bunu hatırlatırken senin sorunu unutmadım, şeyde açtığın konuyu. Şimdi gösteride polisin vatandaşın boynuna çökme fotoğrafı var. Şimdi çok vahşi bir fotoğraf. Neden? Çünkü Amerika'da biz haftalardır, aylardır biliyorsun George Floyd'u konuşuyoruz. George Floyd neydi? Bir
Evet.
tane siyahi bir vatandaş. Zaten siyahi sen şüphelisin. Polis ciddi anlamda, ki birazdan Biden'ın konuşmasında da buna değinmesini, konuşmasını alalım. Irkçılık kurumsal bir hale gelmiş bir olaydı. Polis özellikle bu konuda çok sabıkalı Amerika'da. Ya işte George Floyd olayında ensesine basıp adamın nefes almasını engelledi ve öldürdü. İşte haftalardır yargılaması sürüyordu. İşte ceza aldı. Çok önemli bir gelişme. Yani aldığı ceza gerçekten ciddi bir dönüşüm bu anlamda. Orada bunlar yaşanırken Amerika günlerdir, haftalardır şunu tekrar konuşuyor. Şimdi Amerika'da biliyorsun yıllardır uygulanan bir yöntem var. Polisin şurasında, şöyle şurasında bir tane kamera var. Bodycam'ler var. Yani ve polisin her anı kayıt altında. Yani arabada kamera var. Filmlerden ya da haberlerden görürsün. Herkes görüyor zaten Türkiye için. Biz burada hep görüyoruz da Türkiye'dekiler için söylüyorum. Görürsün. Niye? Çünkü her anı kayıt altında. Şeffaflık çok önemli çünkü. Ya vücuttaki o body kameralarından senin polisin silahını çekmesi, diyaloğu, onunla buyu, her şey kayıt altında. Ya bunu giderek yaygınlaştırmanın yollarına bakıyorlar. Daha etkili nasıl getirebiliriz? Daha fazla kamera sistemi nasıl koyabiliriz? Onun hesabını yapıyorlar. Niye? Çünkü bir polis her anının kayıt altında olduğunu bilirse daha dikkatli davranmak zorunda kalır. Daha saygılı olmak zorunda kalır. Çünkü her anı ekranlarda yayınlanacak. Arabasındaki kameradan, üzerindeki kameradan her şekilde yayınlanacak. Ya olması gereken bu zaten. Şimdi bir
Ya da
de diğer nokta şu.
ileride bir dava konusu olursa dava için o görüntüler
Evet.
hepsi delil olarak karşısına çıkacak.
Evet, yani şu görüntü mesela küçücük bir şey. Her polisin üzerinde var bu kamera. Yani bunu, çünkü polis biliyor ki her anı kayıt altında. Ve kamera silme şansı yok. Görüntü zaten kontrol mekanizmasının esprisi orada. Yani ilgilisi baktığı zaman görüntüden ne olduğunu izleyebiliyor. Ve bütün görüntüler halka açık olmak zorunda. Ya böyle bir tablo dünya buraya doğru giderken Türkiye'de bırakın polise kamera takmayı. Ya sokakta insanların kaydetmesini, kamerayla sokakta kaydetmesini yasaklayan bir genelge yayınlıyor İçişleri Bakanlığı. Düşün, sokakta polis müdahale ediyor ve kimse çekmesin diyor. Gazetecileri zaten hapsettiniz. Gazeteleri kapattınız. Zaten çekip yayınlayabilecek gazeteci kalmadı. Halktan elinde cep telefonu olan birileri çeker de biz rezil oluruz. İşte bir şekilde zaten rezil olmak gibi bir özellikleri kalmadı arkadaşların. Ama bir şekilde konu gündeme gelir diye şimdi genelge çıkarttılar. Ve diyor ki polis, eğer birisi kaydederse engelleyin, elinden görüntüyü alın, kamerayı alın, telefonunu alın vesaire. Ya bu öyle bir istismar alanı ki artık polis her kafasına esenin telefonunu alır, her istediğini durdurur vesaire. Niye? Çünkü bu görüntülerin çekilmemesi gerekiyor. Bir de polislerin kişilik haklarına saygısızlık oluyormuş. O yerde basılmış acı çeken insanın kişilik hakları yok sanki. Ya gerçekten Türkiye yani çığırdan çıkmış vaziyette. Gerçekten çığırdan çıkmış vaziyette. Hani
Bu tabii
izleyicilerimize şunu tekrar hatırlatalım. Bu Amerika'daki şeyi anlatmamın nedeni şu. Bazen izleyicilerimize şu yorum çok, ya niye Amerika'yı böyle idealize ediyorsun? Ya idealize etme değil. Olması gereken bu. Olan bu. Yani dünyanın her yerinde polis kameraları polisin şiddetini engellemek için, polisin kanunsuzluğunu engellemek için yaygınlaştırılıyor. Ya sen ne yapıyorsun? Bırak polis kamerası koymayı. Sokaktaki insanı çekmesini, gazetecinin çekmesini engelliyorsun. Aradaki fark bu kadar bariz.
Yani bu aslında şöyle bir mesaj veriyor polise ve bu devletin imkanlarını elinde bulunduranlara. Sizi kimse çekemez, çekse de merak etmeyin biz bununla alakalı işlem yaparız. Siz olabileceğiniz kadar istediğiniz sertliği yapın. Hatta kendi kişisel tavırlarınıza göre bir şekilde davranabilirsiniz. Dövebilirsiniz sokakta. Belki öldürebilirler bile ki yapmadıkları şeyler de değil. Biliyorsun bir delikanlıyı, genci
Çok örnek
Diyarbakır'da
canım. Çok
sırtından vurdu
örnek.
polis. Kimin vurduğunu bile ortaya çıkarmıyorlar. Üzerini örtüyorlar. Bir şey Şadi'nin bir lafı vardır.
Fotoğrafları olmasına
Hükümdar
rağmen.
yollar evet Şadi Şirazi'nin bir lafı vardır. Hükümdar yol vermeden eşkıya kervan basamaz diye. Böyle ortama yol veriyorlar. Onlar da aldıkları yoldan ilerleyecek adam mı arıyorsun? Bir sürü vardır yani.
İşte burada temel nokta şu Metin. Az önce söyledik ya işte para yok, toplumsal pahalılık vesaire. Polis şiddetinin bu kadar yüksek olmasının bir politik hikayesi var, nedeni var. Bu bütün otoriter ülkelerde böyle olur. Ekonomi çöktükçe, insanlar tepki gösterdikçe polis şiddeti artar ki insanlar bir şekilde sokağa çıkmasın. İnsanlar bir şekilde sokakta halk arayışına girişmesin, protesto gösterisi yapmasın. Neden? Çünkü polis olabildiğince ve hatta aşırı sert uygulama yaparak milleti korkutmaya çalışır. Bütün böyle diktatörlerde, otoriter ülkelerde bunlar böyle yapılır. Örnekleri çok serttir. İşte bu otoriter ülkelerde sokağa çıkanın kafasını direkt ezer, resmen ezer geçerler. Böyle tanklı insanların üzerinden geçiyorlar. İşte bu da Erdoğan'ın takip ettiği ajanda böyle bir ajanda. Yani sokağa çıkan olursa Süleyman Soylu ne diyor? Sokağa çıkan olursa ezer geçeriz diyor. Yani bu işte şu hareketlerin hepsinin nedeni bu. Yani insanlarda korkuyu arttırmak, insanlardaki devlete olan korkuyu büyüterek kimsenin sesini çıkarmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Temel esprileri
Zaten
bu.
burada zaten otoriter yönetim deniyor.
Evet. Evet maalesef.
Evet, şimdi Türkiye'de
Amerika'dan
dünyadaki
başladık ama
gelişmeler
Amerika'ya giremedik. Evet.
yani Amerika'da aslında Biden'ın konuşmasında çok böyle altı çizilecek mevzular vardı. Onları da çok üzerine duramadık. Biraz durunca sanki fazla fazla konuşulmuş gibi hissediyoruz biz
Yok
de.
ama bu önemli. Birkaç cümleyle özetleyelim. Neden? Çünkü Amerika'da çok ciddi bir tartışma başladı. Yani hani Türkiye'de biz yıllar boyunca şunu yaşadık ya işte bu kış Türkiye'ye komünizm gelecek. Şu anda
Evet.
Amerika'da belli bir kesim ya Amerika sosyalistleşiyor mu tartışmasını açtı. Özellikle Biden'ın o 100. gün konuşması var ya işte meclise geldi. İki kadın politikacının önünde konuştu ki bu tarihi bir an. Amerika'da böyle bir şey daha önce olmamış.
Evet.
Yani
Bir
hem
tanesi
meclis başkanı hem başkan
yardımcısı
yardımcısı
Harris,
kadın.
bir tanesi de
Evet.
temsilciler meclisi başkanı Pelosi. Evet.
Evet, tarihi bir görüntü ve Biden 100. gün konuşması ki yani sembolik bir konuşma. İlk defa Kongre'ye ortak oturumda başkanlık ediyor bir şey konuşma yaptı. Ya orada orta sınıf vurgusu yaptı, yeni ekonomi paketlerinden bahsetti. Çocuk yardımından tut mesela Amerika'da çocuk yardım falan biliyorsun bunları yok. Avrupa gibi değil. Çocuk yardımından bahsetti. İşte orta sınıfı
Asgari
güçlendirmek
ücretin
için bakıcı
artırılmasından
parası.
bahsetti.
Zaten
Asgari ücret.
o arttı biliyorsun. Yani sadece
Evet,
bahsetmedi,
15 dolar
arttırıldı.
yap.
Çıktı.
Evet.
Evet. Ki 15 dolar Orta ve Güney Amerika için çok büyük para. Yani hani batı büyük şehirlerde belki 15 dolar çok da az gelebiliyor ama Amerika'nın genelinde büyük para saat itibariyle söylüyorum. Şimdi tabii bunların hepsi şu tartışmayı alevlendirdi. Ya Amerika sosyalist mi oluyor? Hani çünkü Amerika'da biliyorsun çok temel bir konu. Sosyal devlet uygulaması yok. Yani devletin sağlık hizmetleri şundan da çok pahalı. Biden bunların hepsini değiştirmeye çalışıyor. Ve mesela Biden'ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan cumhuriyetçi temsilci dedi ki ya siz sosyalist hayaller kuruyorsunuz dedi. Ya yani bu bahsettiğiniz dedi plan sosyalizm planıdır falan. Yani iş enteresan bir tartışmaya dönüştü. Ama Biden'ın bu çıkışı ve yeni ekonomik politikaları, programları, işte yeni paketi, o özellikle yeni çıkacak olan ekonomik paket çok özellikle orta sınıfa yönelik çok ciddi düzenlemeler içeriyor. Mesela onların vergisini azaltıyor, zenginlere daha çok vergi koyuyor falan. Bu tartışmalar önümüzdeki dönemde Amerika'da büyüyerek devam edecek. Yani Amerika sosyalist mi oluyor? Tekrar bir sosyalizm tartışmaları mı alevlenecek? Galiba alevlenecek gözüküyor ama overall, yani sonuçta totalde şöyle bir şey var. Biden'ın yeni paketine çok ciddi bir destek de var. Anketlere de baktım ben. Biliyorsun Amerika'da bu anket şeyleri çok popüler. Anlık anket şeyleri var. Sürekli online izleyebiliyorsunuz. Biden'ın konuşmasından sonraki anketlerde Amerika genelinden ciddi destek gördüğünü gösteriyor. Yani halk bu orta sınıfı güçlendirme ekonomi paketlerine ciddi destek de veriyor. Bu Biden için tabii şey bir durum, bir başarı aslına bakırsa. Yani Trump'tan sonra gelip 3 ay içerisinde ciddi anlamda bir başarı sağlamış gözüküyor.
Adem, tabii Amerika'daki asıl olan şudur. Amerika her şeye rağmen ekonomisini güçlü tutmak ve ekonomisini canlı tutmak ister. Yani insanlar rahat alıp ve alabilsinler. Alabildikleri için üretim rahat olsun. Ne kadar çok üretim olursa o kadar çok satış olur. Bu, taleple arz ve talebi dengede tutmaya çalışıyor Amerika. Dolayısıyla da eğer böyle alım gücü insanların düşerse talep azalacak da talebin azalması demek o kadar büyük ekonomik krizleri tetikleyebilir ki onları göz önünde bulunduruyorlar. Talebin hiçbir zaman azalmamasını sağlamaları gerekiyor Amerika'da. Talebin azaldığında, üretim biraz düştüğünde işsizlikten ekonomik daralmalara kadar ve sosyal buhranlara kadar pek çok şey olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla Biden'ın paketlerinde de en önemli şey ekonominin canlılığını sürekli hale getirebilmek. Herhangi bir yavaşlamaya da gevşemeye sebebiyet vermemek. Benim gördüğüm o. İnsanlara biz destek olalım. Onlar kendilerine harcama konusunda rahat hissetsinler. Dolayısıyla üretim devam etsin. Dış ticaret devam etsin. Ve bu canlılığın Amerika'daki bütçe. Sen de biliyorsun işte Amerika'da bir şekilde para kazanmak için insanlar didinir. Sonra kazandığını başka bir yere doğru aktarır. Oralara harcamalar yapar. Böyle bir zincir devam eder. Çok böyle birikimden çok insanlar kazanır. Kazandıklarını harcar. Bir döngü Amerika'da hızlı bir şekilde devam eder. Onu yavaşlatmak istemiyorlar. Biraz benim paketlerden anladığım bu.
Benim bir ilave yapayım bu paketlere dair ve aslında buradan dış politika da bağlantı kurmak mümkün. O da şu. Şimdi Biden'ın şöyle bir politika anlayışı var. Şimdi Türkiye'de havuz medyasını gülerek izliyorum işte. Biden'a acemi politikacı falan diyor. İlber Ortaylı gibi isimler diyor bir de bunu. Yani havuz medyasında yorumlara iniyor. Ya adam 50 yıldır senatör, politikacı, başkan yardımcılığı yapmış o kadar sene. Yani Amerika'da daha tecrübeli bir siyasetçi yok. Ve Biden son dönemi şunu düşünüyor Biden. Yani tekrar aday olabilir falan ama yaşı ileri sonuçta. Bu benim için son tarihe geçme şansı diye bakıyor. Hem dış politikada hem ekonomide, iç politikada. Mesela şimdi yeni o ekonomi paketleri içerisinde altyapı projeleri var. Yollar, otoyollar, köprüler, şunlar vesaire. Hani bunlar böyle her ekonomi, her iktidarın gündeminde olan projeler değil. Bu belli hani böyle insan hayatında bir döneme denk gelir. İşte 1960'larda yaşanmıştır. İşte ne bileyim 1940'larda yaşanmış böyle bir dönemde. Yani bunlara çok önem veriyor. Ve özellikle de dış politikada, insan hakları meselelerinde falan hani diyor ki ya ben politik hedeflerden ziyade tarihe nasıl bir miras bırakacağıma bakacağım. Mesela Türkiye ile olan ilişkilerinde de bu çok belirgin. Yani halihazırda Erdoğan'la mesafeyi ciddi anlamda mesafe tutuyor. Hani geçen hafta yayında sabah söylemiştik işte bugün arayacak dedik. Öğleden sonra aradı. Çünkü beklenen oydu. Hani 23 Nisan, 24 Nisan için araması bekleniyor demiştim. 23 Nisan'da arayacak. Hani gerçi Erdoğan'a 23 Nisan çocuğun muamelesi yaptı ayrı bir konu ama şimdi işin bir zahana gideceğine gerek yok. Ama sonuçta Biden çok mesafeli tutuyor ilişkisini ve diyor ki ya ben otoriter ülkelerle sorumluyum. Kendi vatandaşlarından çaldıkları paraların peşinden gideceğim diyor adam. Bakın bu Erdoğan'ı çok ilgilendiriyor. Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Dikkat edersen Erdoğan bu yüzden Ermeni soykırım meselesiyle ilgili açıklamadan sonra çok düşük profil tuttu. Hiç bahsedilmiyor şu an. Dikkat et işte.
Öyle öyle tabii
Normalde
dün
ey
bunu
Biden
Recep
derdi.
Tövbe'yle konuştuk. Öyle.
Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Olabildiğince düşük profil, olabildiğince sessiz. İşte bugün gördü işte halkla dalga geçiyor en azından Türkiye'deyim falan diyor. Normalde ne beklenirdi? Hani ya bir dakika sen bize soykırımcı diyemezsin böyle şu ey Biden falan dersin. Hiçbir şey yapamazsın. Yapamadı. Yapma şansı yok. Çünkü Biden'ın nasıl bir oyun kurduğunu görüyor. Artı ekonomik olarak Biden'a rest çekme şansı olmadığını görüyordun. Reuters'te uzun bir analiz vardı. Erdoğan'ın en kırılgan, en zayıf anlarından bir tanesi. Ha diyeceksiniz bu Türkiye için iyi bir şey mi? Ya şimdi Erdoğan bu kadar zayıf ve kırılgansa Türkiye'nin milli çıkarlarını falan da çok rahatlıkla feda edebilir. Çünkü kendi geleceğinden korkuyor. Yani hep söylüyorum, Zarrab davası Erdoğan için en önemli mesele. İşte pazartesi günü duruşmanın başlaması bekleniyordu ama daha temizle ilgili gelişme olmadı. Onu da parantez içine söyleyelim. Pazartesi günü 3 Mayıs'ta duruşmanın başlaması lazımdı. Ama henüz temizle ilgili karar çıkmadı. Bugün yarın çıkabilir ama o karar çıkmadığı için de henüz duruşma tarihi net değil. Ama sonuçta Erdoğan'ın bütün meselesi bu. Hani Erdoğan diyor ki ya şu konular benim meselem olduğu için ya diğer mevzularda gündem yapmayalım diyor. Yapmıyor. Görüyorsun işte yani Biden'a karşı son derece alttan alıyor. Son derece kibar, saygılı. Ve Biden bu mesafeyi koruyacak gözüküyor.
Peki hala programı istersen şimdi bitirelim. Türkiye'de insanlar kapanmaya başladılar. Önümüzdeki 17 gün boyunca adı kapanma olan bir durumla karşı karşıyalar. Fakat sokaklar doluyor, taşıyor. Buradan hükümetin ne beklediğini tam olarak anlayabilmiş değilim. Sağlık Bakanı da çıkıyor, açıklama yapıyor. Önümüzdeki birkaç ay boyunca aşı tedarikinde sıkıntı yaşayabiliriz ama ikinci aydan sonra rahat bir şekilde aşı bulabileceğimizi tahmin ediyorum diyor. Böyle ön arkası olmayan
Ya, o
açıklamalar
büyük bir
yapıyor.
yalandan
Dolayısıyla
ibaret Metin. Bugün Erdoğan diyor ki yerli aşı sonbaharda olabilir diyor. Ben arşive girdim baktım. 2020'nin Ocak ayında ya da Şubat ayında bir açıklaması var. 2020'nin Nisan ayında aşı yerli aşı şeyinden bahsediyor. Yerli aşıdan bahsediyordu.
yok yok, aralığa
Yani
kadar zaten aşıyı çoktan bulmuşlardı falan. Bir Sağlık Bakanı var, bir de
düşün
Teknoloji
hani
Bakanı var. Bir de Teknoloji Bakanı var böyle.
yani
Aha böyle
durum
onu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Varank. Sonra onları da önümüzdeki programda konuşuruz.
ya işte yani sürekli bol keseden vaatler var, atıyorlar. Kapatırken söyleyeyim hani hazır kapanma var, hazır evdesiniz. YouTube'da imkanınız varken benim yaptığım bir iki program önemli. Özellikle söylüyorum onu, izlenmesinde fayda olduğunu söylüyorum. Nedeni şu, özellikle son iki videoda hukuken yüz binlerce insanın hayatına dokunan davalar vardı. İşte Erdoğan rejimin özellikle cemaate karşı sürdürdüğü insan hakkı ihlallerine, işte cadavına zemin yaptığı davalar. Her ikisinde de tarihi dönüşümler oldu. Ve bunların tamamı herkesin hayatına dokunacak şeyler. Ve özellikle de şunu söyleyeyim, Erdoğan'ı ve AKP'lileri de FETÖ dedikleri o Heyula'dan yargılamanın yolunu açtı Yargıtay. Yargıtay Erdoğan'a öyle bir gol attı ki herhalde Erdoğan hala uyanamadı yediği golden. Yarın bir gün Erdoğan ve AKP'lilerin tamamı da bu kendi açtıkları cadı kazanın içerisinde yargılanacaklar, öyle gözüküyor. O videolara da baksınlar
Evet,
bence,
o
hazır
videolara bakmak
kapanmışken,
lazım.
evdeyken.
O videoların özelliği şu, yani insanların ve kamuoyuna yansıttıkları bir şey var. Bir FETÖ heyulası var, her şeyi onun için atıyorlar. Ama işin aslı, gerçeklerin başka şey olduğunu rahatlıkla bir şekilde
Ya
görebilirler. Özellikle bu
uzatıyorum ama
kumpas davalarında nasıl gerçeklerle kendi yaptıkları kamuoyu çalışmalarının farklı olduğunu o videoda görmek mümkün. Evet, ben de takip ettim.
uzatıyorum ama çok kısa bir özetleyeyim. İşte meslektaşımız hepimizin sevdiği sayede Hidayet abinin durumu, Hidayet Karaca'nın durumu. Ya Hidayet
Evet.
Karaca'ya 2500 yıl hapis cezası istiyorlar futbolda şike davasında. Futbolda şike diye. Yani böyle tamamen uydurma bir dava bu. Ya bu futbolda şike davasının mütalası çıktı geçen gün. Ya mütalada diyor ki savcı, cemaat Fenerbahçe ile geçirmeye çalıştı falan filan diye çok temel bir iddialar var. Yıllardır bunun üzerinde tepiniyorlar. Hidayet Karaca'ya verilen cezanın, verilmek
Evet,
istenen
evet.
cezanın temeli de bu. Ve savcı ne dedi biliyor musun? Ya böyle bir şey yok dedi. Ya bu uydurma dedi. Böyle bir şey yok. Cemaat Fenerbahçe'yi ele geçirmek için kumpas falan kurmadı dedi. Davada bir gizli tanık var. Her davanın gizli tanığı Tamer Barış Terkeşli. Her davada farklı bir isimle ortaya çıkıyor. Ve bu adamın yalan söylediğini savcı söylüyor. Bu adamın verdiği bilgiler doğru değil diyor. E peki abi neyi yargıladınız o zaman siz burada? Neyin davası bu? Ya çok temel bir dava. Çok üzerinde çok konuştukları bir davaydı. Ve savcı bütün iddialardan vazgeçti. Ama yine 3000 yıl hapis cezası istiyor. Yani bunları özellikle izleyicilerimize söylüyorum. Yani çünkü yıllardır Erdoğan rejimi bunların üzerinden kampanya yürütüyor.
Evet, yani hem Türkiye'ye hem de taraftara bir şekilde o FETÖ düşmanlığını oluşturmak için böyle bir kampanya yapıyorlar ama işin aslında öyle olmadığı satır aralarında zaten yer alıyor. Onu da senin ortaya
Hayır,
çıkarman
mütalede açık
önemli bir
yazıyor.
habercilik başlığı.
Yani mütalede açık açık yazıyor yani. Mütalede okuyan herkes görür. Savcı diyor ki cemaat Fenerbahçe'yi ele geçirdi iddiası temelsiz bir iddia. Gizli tanık da diyor açıkça yalan söylüyor diyor. Ve bunlarla ilgili çok
Evet.
önemli gelişmeler var. İşte tahşiye kararında mesela. Tahşiye ile ilgili yine Hidayet
Evet.
abinin yargılandığı davada. Yani tahşiye kararında Erdoğan rejimi 17-25'i milat almıştı. Yargıtay dedi ki hayır, 2009 milattır. Bütün AKP'liler, bakanlık kurulu üyeleri, bütün il başkanları, ilçe başkanları, AKP üyeleri tamamı kendi açtıkları FETÖ kazanına düştüler. Yarın bir gün bir tane savcı yeter. Bir tane savcı bütün AKP'lileri terör örgütüne destekten, suça iştiraktan 8 yıldan başlamak üzere yargılar.
Bakalım, hareketli günler bekliyor demek ki bizi. Peki. O zaman o
Evet.
videolara yönlendiriyoruz. Herkesi bir eğer fırsatlar olursa senin de dediğin gibi şimdi kapanmada evde vakitte çok oluyor. Açıp seyredebilirler. Pekala.
Evet.
Tekrar teşekkürler. Haftaya yine Okyanus Ötesi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı günler, hayırlı
Görüşmek
cumalar.
üzere. Kendinize dikkat edin.